Ayrım 11.
Sayfa 118. Bir bakalım Barbara Stanwyck kim? Durur annesi omu silker. Can hakiminde oynayan artist akıllı. Annesi nereden biliyor musun sen demeye görsün. Sevil hemen bir omzunu kırar, burnunu kaldırır. Sana anlatmak boş der gibilerden yürür çıkar sokağa. Ardında biraz ürkek, biraz saygılı, biraz da hüzünlü bir kadın bıraktığını bilir. Annesinin kendisine duyduğu saygıyı büyütmek için sanki ya da onun okumamışlığından pişmanlık duygusunu pekiştirmek için tam da kadın öf artık çekilmez oldun diyeceği bir sırada kemanını alır eline, kollarını gerer, başını yukarı kaldırır, gözlerini kapar ve çalmaya başlar. Yenge, annem hiç dinlemez kemanımı. Çok mu kötü çalıyorum yoksa? Alman yenge bir vazoya bir gül koydu. Getirip sofranın ortasına yerleştirdi. Tabakların çiçek desenleriyle aynı renkte turuncu bir gül. Mumlarda turuncu turuncu yanmaya başlamıştı. Yengesi yeni yeni öğrenmeye başladı Türkçesiyle. ''Oo, ne münasebet, libişim, çok güzel.'' dedi. Sevil yine bir omzunu kırıp annesinin önünden geçti inadına. Yengesinin yanağından öptü. ''Danke.'' dedi. Bir dizini kırdı, reverans yaptı. Amca ile yenge güldüler, anne gülümsedi. Babası 2000'den yukarı numarayı taşıyan kupon sahibi olarak geçen ay ithalat birliğinden aldığı şu sağlam ve zarif elbise kumaşının serbest piyasada asla bulunamayacağını, kendisinin kupon sırasının gelmiş olmasından ötürü Sümerbank şubesine müracaatla işte üstündeki bu kostümü yaptırabildiğini anlatıyordu. Sevil'in dankesini de diz kırışını da ayırt etmiyordu. Derken yine dünyayı idareye kalkıyor. Ama canım anlamıyorum neden Japonlar Cenab Batı Pasifik karargahına kafa tutuyorlar sanki. Bunlar Bruno'da sağ kanatta yenildikten sonra iyice ümitsiz durumda değiller mi? Artık yani. Aa diyordu. Mimar amca sakin sakin içkisini yudumluyordu. Kartımı verdin tabii değil mi Sümerbank'taki İskender Bey'e? İyi. Japonlar mı? Aldırma. Hadi bitir martinini yemekten önce. Şimdi neredeyse gelir konuklarda. Konuklar, öyle ya, ah acaba o sevimli çocuk o Demir de gelecek miydi annesi babasıyla, hani şu babası doktor olan Demir. Demir'in babası Almancayı ne güzel konuşuyor, su gibi. Demir de Saint Joseph'te okuyormuş. Aydın Galatasaraylı ama hem biraz boyu kısa hem de güzel giyinmesini bilmiyor. Amca, benim de kavalim olacak mı acaba bu gece? Çocuklarını genç yaştan toplum hayatına alıştırmak isteyen Avrupa görmüş ana babalar, onları böyle arada bir gece toplantılarına taşırlar. Babası Sevil'i nereye taşımak istiyordu acaba? Ben kızımı esaslı surette okutacağım dedi. Dedi de şimdi bir de kızıyor kavali üstüne soru sorduğu için. Hemen sözü değiştiriyor. Almanlar ne güzel oturtmuşlar beyaz kitaba karşı. Şunu okudun değil mi? Öf bu babası ne ilgisiz şeylerden söz ediyor. O, yeni kostümünün cebinden dörde katlanmış bir gazete parçası çıkarıyordu. Ağzı köpürerek bunu kardeşine uzatıyordu. Annesi karbeyaz perdelere bakıyor. Maun eşyalara, antika lambalara, gümüşlere. Bak işte, senin Almanlar beyaz kitaba, gerçeğe aykırı ve harbin asıl müsebbibi Roosevelt'in kötü bir methiyesi diyorlar. Sevil'in aklında böyle bir tümce kalmıştır. Mimar amcasının bu sözlere katıldığı da. Ama o geceden en etkili izlenimi bütün babaların, amca ve dayıların, hatta zaman zaman yenge ve annelerin, teyzelerin, Trenton adındaki Amerikan kruvazörünün 1939'da Columbia adındaki Alman yolcu vapurunu İngiliz gemileri yetişinceye dek izleyip izlemediği üstünde bir türlü anlaşamamalarıdır. Konuşma çok uzun sürmüştü çünkü. Tartışma yemekten sonra tam da Sevil'in piyanodaki yengesine kemanıyla katılacağı ve Demir'in gözüne gireceği bir sırada patlak vermişti. Ne olurdu? Ne olurdu sanki o da hani çok konuşmasalardı? Sonunda işte mumların aydınlattığı pastada şarkısız törensiz kesilmişti. Demir bir koltukta uyumuştu. Keman hocası her zaman, şimdi başkentimizde bir orkestra var. Ama ne zamanki her vilayetimizde bir orkestramız olur, işte o zaman Batı uygarlığına erişiriz derdi. Her vilayete bir orkestra, yani 63 vilayetimize en azından birer orkestra. Kıvırcık, bol saçlı, uzun burunlu, boynuna hep benekli bir eşarp bağlayan, yazları beyaz pantolon giyen ünlü bir kişiydi keman hocası. Herkese ders vermiyordu. Alman yengesiyle dostlukları hatırına Seville ders vermeye kabul etmiş, Seville de böylece o sıska matmazelden kurtulmuştu. Babası bir ücret de ödemiyordu bu keman hocasına. Acaba amcası ödüyor muydu, yoksa salt bir zamanlar Berlin'de başlayan dostlukları uğruna mı? Anlıyorsun değil mi kızım? Her vilayetimize, hatta her köyümüze bir orkestra. İşte o zaman biz yüce atamızın... Ne zaman Atatürk'e ansa ağlardı. Ağladığını göstermek istemez, elleriyle bol kıvırcık saçlarını sıvazlayarak içini çekerdi. O zaman Seville onun ellerine sarılır, ''Hocam, hocam yapmayın, ben de ağlarım sonra.'' derdi. Keman hocası hemen onu bağrına bastırır, artık kendini hıçkırıklarını tutmaya zorlamadan mırıldanırdı. ''İşte tek umudumuz sizlersiniz.'' Eli Seville'in körpe kolunu usul usul okşardı. Seville de kendisine asıl güveni ilk böyle öğrendi. Keman hocasını çok iyi anlıyordu. Cebir, geometri, tarih. Sevmiyor mu dersleri? Keman hocası ince ve haklı. Seville birden keman hocasını özledi. Ders günü daha ta çarşambaya. Biraz zayıflasa parmakları daha bir incelir. Keman hocası da belki daha bir beğenir keman tutuşunu. Bir Alman gemisi bunun üstüne batırmadı mı kendini? Sorarım size. Almanları böyle savunamazsınız. Babasının sorusuna bu gece ilk defa gördüğü her şeyi, yüzü bile beyaz, çok açık sarı saçlı gençten bir adam böyle karşı duruyordu. Hitler insanlığın celladıdır. İşte bu. Amerika beyaz kitabında yerden göğe kadar haklıdır. İthalatçı bir bey atılıyordu. Aman efendim, ne kolay bunu söylemek. Benim elimde resmi vesikalar var. 15 Haziran 1940'ta Roosevelt, Fransız Başvekili Reynaud'a çektiği telgrafta, Fransa Almanya'ya karşı direnmekte devam ederse Amerikan yardımını 5 misli artıracağını bildirmiş. Bundan haberiniz yok mu sizin? Her şeyle beyaz adam, Amerika'nın suhperverliğini bundan iyi ne gösterebilir diye gülüyor. Mimar amca atılıyor. Karışmak istemem. Fakat şunu da unutmamalıyız ki yine 1940'ta Roosevelt Yunanlılara yardım edeceğini bildirmişti. İtalya ile yaptıkları savaşta yani. Yugoslavya'yı savaşa girmeye zorlamak içinse oraya Albay Donovan'ı göndermedi mi? 1941'de mihver devletlerine karşı dayanmasını Prens Pol'a kim tavsiye etti? Babası hemen amcayı destekliyor. Bir Kanada esir kampından kaçan iki Alman subayını İngilizlere kim teslim etti? Hem de bağlı olarak. Amerika değil mi? İthalatçı bey, Alman gemilerini kim tevkif ve müsaadere ettirdi? Kim bunların mürettebatını zincire vurup dağ haydutlarıyla aynı yere tıktı diye haykırdı. Demir'in babası susuyordu. Her şeyi beyaz adam gitgide yalnız kalıyordu. Bunlar oyunun kaidesidir. Amerika sulh istiyor. Sulh? O Almanların Avrupa hakimi olmasını kıskanıyor. Geçen Nisan'da Amerika Bahriye Nazırı'nın beyanatını hatırlayın. Alman harp gemilerinin bulundukları yere haber vermek için bir Amerikan devriye servisi kurulmuştur demişti. Ve bu servis kurulmuştur. Bu mudur suhperverlik? Dün gibi hatırlarım. 14 Haziran'da da Roosevelt, mihver devletlerinin Amerika'daki alacaklarını bloke etmiştir ya. Mimar amca gülümseyerek Demir'in babasına dönüyor. ''Sen hiç konuşmuyorsun doktor.'' diyor. Demir'in doktor babası yorgun görünüyor. Kadehinde buğulanan şampanyadan bir yudum alıyor ve ''İşin içinde Ruslar olmasaydı karar vermek zorlaşırdı.'' diyor. Tepeden tırnağa beyaz adam kimdi acaba? Seville'in belleğinde bir at kalmamıştır. Ama onun üstü kırmızı şekerden güllerle süslü kremalı pastayı iştahlı yediğini anımsıyor. Beyaz adam kolalı bir peçeteye ağzını siliyor ve taş bebeklerin cam gözlerini andıran parlak mavi gözleriyle açık açık bakıyor çevresine. Ruslar, evet. Fakat Stalingrad'daki Almanların büyük bir kısmının yok edildiğini, Alman askerlerinin artık belki de son süratle çekinmek mecburiyetinde kalacaklarını da unutmayalım. Kim bilir, belki de artık yeni bir politika izlememiz gerekecek. Yeni bir tarafsızlık. Demir'in babasının can sıkıntısıyla başını çevirdiğini görüyor. Gülerek mimar amcaya, karınızın yemekleri gerçekten nefisli. Kremalı pasta da, diyor. Sonra, hazır oradan evlenmişken neden Hitler'in yanında kalmadınız, şaşırıyorum size, diye ekliyor. Amcası da gülüyor. Hitler'in daha iyi aşçıları var, diye karşılık veriyor. O en gergin durumların içine... Kahkaha saçmasını bilen amcası. Hemen uzanıyor ardından işte. Karısının al al yanaklarından öpüyor. Alman yenge konuşulanları pek iyi izleyemiyor. Bu öpüşün bir yıl dönümü öpüşü olduğunu sanıyor. Boşalan kadehlere yeniden şampanya koyuyor. Lili Marlin'i söylemeye başlıyor. İşin tuhafı, o tepeden tırnağa beyaz adam da söylüyor şarkıyı Alman yengeyle birlikte. Ah şimdi Demir, Comtesse de Sauveur'ü okurken uyuyakalmasaydı, belki de bu kavgada kimin haklı, kimin haksız olduğunu birlikte çözebilirlerdi. Ama bakalım gerçek bir kavga mıydı bu? Babası neden birden suspus olmuştu öyle? O beyaz kitabı ortaya atan babası değil miydi peki? Ya üstündeki bir İngiliz kumaşı değil miydi? Bu gece ilk kez bir İngiliz kumaşı giymiyor muydu? Hem de Hitler'i savunan mimar amca sayesinde. Kimi tutmak gerek peki? Sofradan kalkılınca Alman yengesi Sevil'in eline kemanı verdi. Kendisi de piyanoya geçti. Sevil içinden her köye bir orkestra, her köye bir orkestra diye diye kemanın yayına hırsla asıldı. Şu günler bildiği, anladığı tek doğru bu. Acaba keman hocası şimdi nerede? Ne yapıyor? Sevil'i düşünüyor mu? İnanıyor mu gerçekten Sevil'e? Ah, koskocaman yaşında masal okuyup da uyuyakalan bir oğlandan ve bütün bu anlaşılmaz tartışmalarla geceyi karartan büyüklerden ne kadar başkaydı o. Dar kapı. Ertürk, Bursa Askeri Lisesi'nde sert adımlarla yürümeyi, sert bakmayı ve sert yataklarda yatmayı öğrendi. Saçını her hafta tıraş ettirmeyi, öğrenci üniformasının şapkasını yana eğik değil de siperliği kaşlarının tam koşutunda giymeyi, kız adı anmamayı, ağlamamayı, anasına değil de babasına mektup yazması gerektiğini. Tatillerde ilçeye döndükçe aslan oğlum diyor büyükler. Sırtını Ertürk'e yaraşır biçimde sıvazlıyorlar, küt kütleyerek. Kız kardeşlerinin hiçbir şeye hiçbir nedenle gülmelerine izin vermiyor. Babası Emin Efendi'nin Yemen anılarını sabırla dinliyor ve abisi Remzi'nin anasız oğluna sofada yatkak talimi yaptırıyor. Bursa'da cumartesi akşamüstleri iki arkadaşıyla kol kola girip Cumhuriyet Caddesi'nde bir aşağı bir yukarı gidip geliyorlar. Sinemanın resimlerine bakıyorlar. Sonra 100 paralık kabak çekirdeği alıp anıtın altında çekirdeklerini çitliyorlar. Almanya'da 16 ile 65 yaş arasındaki bütün erkeklerin, 17 ile 45 yaş arasındaki bütün kadınların silah altına alındığını konuşuyorlar ve silaha sarılma sırasının kendilerine de gelmesi için neredeyse gül bahçelerinden çıkmayı diliyorlar. Ama bunu birbirlerine açıklayamıyorlar. 16 yaşında birer erkek olmanın sorumluluğunu gittikleri her yerde sessiz dolaştırıyorlar. Ertürk yalnız kaldığı bir cumartesi akşamüstü caddede dolaşırken kitapçı tezgahında Dar Kapı adlı bir kitap gördü. Cebindeki paraları saydı. Sinemaya girse kitabı yetmeyecek. Kitabı verse sinemaya giremeyecek. Tyrone Power'la Betty Grable'ın oynadıkları Kahramanlar filosunu göremeyecek. Betty'nin iç gıcıklayıcı bir sesle Türkçe olarak "Sizinle tanıştığımıza memnun oldum yüzbaşım" dediğini duyamayacak. Bir sinemanın kapısına yürüyor, resimlere bakıyor, bir kitapçı tezgahına yanaşıyor. Önünde yapayalnız geçirilecek 1,5 gün var. Sinemaya girse 2 saat içinde her şey tükenecek. Kahramanlar filosunun yüzbaşısı da henüz kendisi olamayacak üstelik. Adını çok esrarengiz bulduğu Dar Kapı, ona çocukluğunda dinlediği 40 haramiler masalını anımsatıyor. Bursa'ya sicim gibi bir yağmur düşüyor. Ertürk neredeyse ana kucağı özlüyor. Bir masal. Sonunda Dar Kapı'yı almaya karar verdi. Ders kitapları dışında ilk kez kendinin olan bir kitabı vardı şimdi. İlk kez kendi kendine almaya karar verdiği bir şey, istediği kadar okuyabileceği bir kitap. Liseye döndü, yağmur devam ediyordu. İçeri girdi. Yatakhaneye kapanmak istedi, kilitliydi. Aşağı yemekhaneye indi. Ancak bir yabancı için rahatsız edici olan bulaşık suyu kokusu içinde bir köşeye oturdu. Kitabı okumaya koyuldu. Kim yazmıştı bu kitabı? Nereliydi bunu yazan? Andre Gide diye bir ad okudu. Ama bu ad ona pek bir şey söylemedi. Okuyor okuyor, kitabı adını veren esrarengiz Dar Kapı ne zaman söz konusu olacak diye sayfaları çabuk çabuk tüketiyordu. Aslında hiç de umduğu gibi bulmuyordu okuduklarını. Hiç kimse açıl susam açıl diye bağırmıyordu. Her şey bir bulanıklık içindeydi. Dar Kapı ise bir türlü görünmüyordu. Bir ara omuz başından bir el uzandı. Kitabı Ertürk'ün elinden çekip aldı. Ertürk şaşkın baktı nöbetçi subay. Ondan sonra bitmez tükenmez günler. Bir sürü sert bakışlı yüzler gözler, ardı arkası hiç kesilmeyecekmiş gibi gelen sorular sorular, milliyetçi bir öğrenci olarak yetiştirilmeye çalıştığının bu okulda dar kapıyı okumakla ahlak dışı hareket ettiğini biliyor musun? Övündüğümüz Türk gençliğine kara bir leke sürdüğünün farkında mısın? Bursa Askeri Lisesi'nde Ertürk o günler çok ürktü, çok gözyaşı döktü. Bilmeden vatana nasıl ihanet edilebileceğini öğrendi sonunda. Bazı geceler sert yatağında ilçeye bir vatan haini, daha kötüsü bir ahlak düşkünü olarak dönmektense ölmeyi düşündü. Yemekhanede yanına kimselerin oturmamasını, helal kapılarına İbni Ertürk diye yazılmasını içi yırtıla yırtıla gördü. Disiplin kurulunun kararı geciktikçe gecikti. Bu arada Ertürk 17 yaşına bastı. 17 yaşında bir yatılı okulda insanın kendini ne gibi yollarla öldürebileceğini denedi ve askeri bir yatılı okulda asla öldüremeyeceğini öğrendi. Ertürk bu ilk suçundan ötürü bağışlanınca bir daha bilmeden suç işlememeyi de öğrendi. Oku diye verdiklerinden gayrı hiçbir şey okumamayı, düşün dedikleri dışında hiçbir şey düşünmemeyi. Tehlike vaktinde önlenmişti işte. Bursa Askeri Lisesi'nin en itaatkar bir öğrencisi olarak daha sonraki günler ve yıllarda da büyüklerine sonsuz gururlar verdi. İç rahatlığı. Hükümetimiz halka 30 milyon kilo çeşitli tohumluk dağıttığını bildirmiştir. Dar gelirli ve yoksul yurttaşlara da daha önce verilen ucuz ekmek karnelerini gösterdikleri takdirde nüfus başına her ay 300 gram ucuz şeker verileceğini. Tuz satışı dağıtımını Ankara İnhisarlar Baş Müdürlüğü üstüne almıştır. Tüccarların tuz naklinde güçlüklerle karşılaştıkları göz önünde tutulmuştur. Seçimler yaklaşmıştır. Varlık vergisini hiç ödememiş olanlardan ilk ağızda 10 bin kişinin Kars-Sivas yol yapımında çalışması için hazırlıkların tamamlandığı, 100 bin kişi için de ayrıca hazırlık yapıldığı bildirilmiştir. Dündar öğretmen bunları gecikmeli gelen ulus gazetelerinden öğreniyordu. O kadar çok ulus okumuştu ki artık kömür alabilmek için yarım teneke gaz yağını komşusuna satan Zeynel'i gururla yeni savcıya teslim etmişti. O günler Dışişleri Bakanlığı'ndan daha da büyük bir telaş içindeydi. Şubat'ın ilk günü İngiliz Başvekili Churchill'in Milli Şef tarafından Adana'da kabul buyurulduklarını yine gazeteden öğrenmişti. Okulda haritanın başına geçmiş ve yeni öğrencilerine orada Adana'nın yerini göstermişti. Onlara Adana'nın nüfusunu, yer ölçümünü, denizden yüksekliğini, burada yetişen ürünleri ve buradan denize dökülen nehirleri anlatmıştı. Geceleri odasında Adana'nın Yolları Taştan adlı bir okul oyunu yazmaya başlamıştı. 23 Nisan'da çocuklara bunu temsil ettirmeyi kuruyordu. Mahfelde Adana konferansı üstüne uzun yorumlara girişiyor, Churchill'in kabul buyurulması sözünden milli şefin ona pek yüz vermediği, İngilizlere hiç mi hiç ihtiyacımız olmadığı sonucunu çıkarıyordu. Arkamızda muzaffer Alman varken İngiliz'e mi kalmıştık sanki? O İngiliz ki Kurtuluş Savaşı'ndan önce cennet ülkemizin pay edilmesi planlarını kuruyor, hatta bu planların yapılmasını da önde gidiyordu. Hayır, Churchill ulus gibi o da bu adı Churchill diye söylüyordu. Adana'ya gelse de gelmese de boş. Bizim onunla kuracak planımız yok. Mahvelden çıkınca dar gelirli bir vatandaş olarak Emin Efendi ve şürekası Remzi'nin dükkanına uğruyor, tuzunu 300 gram yerine 500 gram şekerini kolunun altına sıkıştırıyor, o hafta başarılı olan öğrencilerini dağıtmak üzere de 5-6 kadar renkli halka şekeri alıyor, bunları kısa, bol paçalı pantolonunun cebine koyuyordu. Öğrencilerini ileri, ülkücü yetiştirmek için elinden geleni yapmış, merkezden gönderilen buyrukları baş öğretmeni yalvara yakara da olsa, bazen iki paket reji sigarası karşılığında da olsa harfi harfine uygulamıştır. İçi rahattır Dündar öğretmeni. Modaya uygun dar paçalı bir pantolon yaptırabilse, başkente gitmeyi, yetiştirdiği öğrencilere serptiği tohumların nasıl yavaş yavaş filiz verip yeşermeye başladığını da görebilmeyi dilemektedir. İçi rahattır Dündar öğretmenin. Büyüklerimizin şimdi daha üst sınıflarda ve okullarda olan çocuklarını yanlış yollara saptırmayacaklarından, onları gözü gibi sakınacaklarından emindir. Ulus gazetesi yolu ile bakanlığın yeni eğitim planlarını ilgiyle ve beğeniyle izlemektedir. İçi rahattır Dündar öğretmenin. Ancak ite kaka köy enstitüsüne soktu ve şimdi oradan mezun olan erkek kardeşinin son aylardaki konuşmaları, tutumu içine kurt düşürmektedir. Hasan oğlana eğitmen çıktığından bu yana büyüklerimizi beğenmez olmuştur. Onları İstanbul'daki büyük çivi ve lokomotif yolsuzluğu yapanlarla bir saymakta ortak görmektedir. Kardeşi yüzünden kendi günaha girmişçesine, bir yemini bozmuşçasına içi ıpıldamaktadır Dündar öğretmenin. Yetiştirdiği öğrencilerinin gözünde kendisi nasıl yemez, içmez, uyumaz, helaya gitmez biri ise büyüklerimiz de öyle insanüstü varlıklardır Dündar öğretmen için. Hem de hepsi. Hiç ayırt edilmeksizin. Son kez bir yaz tatilinde kardeşi nihayet yanına geldiğinde neler olmuştu? Oysa kardeşi onu iyice öfkelendirdi. Nedir Türkiye'miz? Hangi boyadandır? Almancı mı, İngilizci mi? Hangi siyasi politikayı izlemekte? Hangi rejimi gütmekte? Bugün belli bir rotası olmayan ülkelerin kendileri de yoktur demesin mi? Tepesi attı artık. Halt etmişsin dedi. Türk yok ha? Türk ne demek sen biliyor musun? Kanın mı bulandı yoksa senin? Politikamız bellidir. Rejimimiz bellidir. Suçuyuz biz. Ağzının altındaki bakla oysa çıkar, tamam mı? Biz ne sağız ne soluz oğlum. Biz ileriyiz, ileri. Ancak kafasında dünden hiçbir şey bulunmayan ama asıl bugünün huzurundaki değeri bilmeyen ve yarının müspet hayali işlerine yerleşmemiş milletler fırtınaya tutulmuş bir kayık gibi bir sola bir sağa yalpa vururlar. Biz çok şükür o zavallı ülkelerden değiliz. Bu sözleri bir yerlerde okumuştu. Nerede okumuştu acaba? Anımsayamadı. Ama iyi oturtmuştu işte. Ardından da alevler ortasında bir gül bahçesindeyiz biz. Değerini bil diye yapıştırınca kardeşi mosmor olmuştu. Aklın ermiyor. Neyi nasıl değerlendireceğini bilmiyorsun. Yarın bir hayal, bir düş değildir önce. Yarın müsbet bir şeydir. Üstelik ben bugün hiç de senin gibi huzurlu değilim. Gül bahçesinin dikenleri yürümeme engel oluyor ve çok dikenli bir bahçe bu. Böyle dedi kardeşi. Gelmiyor artık kendisini görmeye. Kim bilir, belki de utanmıştır nankörlüğünden, değer bilmezliğinden. Dar paçalı bir pantolonu olsa şimdi, ilk fırsatta başkente gidecek. Oradan Hasanoğlan'a, yine de boş bırakmamalı başını, çocuktur, gençtir. O da bir gün doğru yolu bulur. Büyüklerimiz ne yaparsa iyidir. Görevini bil, onu yap. Başka şey sana düşmez. Bu dünyada herkesin bir işi var. Böyle yazdı son mektubunda. Karşılık alamadı. Karşılık gelmedikçe kara kara düşündü. Yoksa kendi yetiştirdikleri de mi bozuldular? İstanbullardı, başkentlerdi, Bursalardı. Yok canım, neden bozulsunlar? Büyüklerimizin eğitim planı ortadadır ve Ulus gazetesinde. Yeniden içi rahatladı Dündar öğretmenin. İçi rahattır artık. Bir Hasanoğlan'la huzurumuz bozulsa, oho, merkezden son istediği araç ve gereçler gelmemiştir. Böyle uygun görmüştür büyüklerimiz. Son müsamerede eskiyen Türk bayrağının yerine yenisini kendi cebinden diktirmiştir. O ay karnesiyle az şeker alabilmiştir. Dersini iyi çalışmış öğrencilerine de pembe beyaz renkli halka şekeri dağıtamamıştır.